Ayrım 9. Sayfa 96. Sarıkamış felaketle sonuçlanmıştı ama ufukta bu felaketi unutturacak bir zafer olasılığı vardı. Süveyş seferi için her hazırlık bitmişti. Hazırlıkları inceleyen Cemal Paşa, Albay von Kress'in yaptığı plana ve askerine güvendiğini belirtti. Süveyş kanalı ile sefer birliklerinin yola çıkacağı yer, bir rütsevi arasında 300 kilometre derinliğinde Sina çölü ya da Tih sahrası denilen taş ve kum çölü uzanıyordu. Kanala doğru 3 kervan yolu, yollarda pek az su vardı. İngiliz ileri birlikleri var olan birkaç kuyuyu da körletip kanala geri çekilmişlerdi. Su kıtlığı yüzünden çölü büyük kuvvetlerle geçmek mümkün değildi. Çölün kolay geçilebilmesi için birçok önlem düşünülmüş, ağırlık en aza indirilmiş, kişi başına günlük çöl tayını şöyle saptanmıştı. 600 gram peksimet, 150 gram hurma veya zeytin, 23 gram şeker, 9 gram çay. Günlük su tayını kişi başına bir matraydı. Gece yürünecekti. Öncü birlik 7 Ocak'ta yola çıktı. Cemal Paşa karargahı ile birlikte bir rütsebiye gelirken, Enver Paşa da Doğu Ordusu komutanlığını Hafız Hakkı Paşa'ya bırakıp, Almanlarla birlikte 10 Ocak günü karayoluyla Pozantı'ya hareket etti. Oradan trenle İstanbul'a dönecekti. Sarıkamış faciası gizli tutulacaktı. Kesinlikle yazılmayacak, açıkça konuşulmayacaktı. Ne var ki iddiaçı iktidarın gücü bile facianın kulaktan kulağa yayılmasını engelleyemeyecektir. Kadın Haklarını Savunma Derneği Yönetim Kurulu ile Kadın Dünyası Dergisi'nin ileri gelen yazarları, derginin divan yolundaki yönetim yerinde toplandılar. Derneğin başkanı ve derginin kurucusu Nuriye Elvan Hanım'ın çağrısı üzerine bir araya gelmişlerdi. Konuyu biliyorlardı, doğuda savaş başlamıştı. Savaşın yayılacağı, yeni cepheler açılacağı söyleniyordu. İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale Boğazı'nın ağzında bekliyordu. Rusların İstanbul Boğazı'na çıkarma yapmaları olasılığından söz ediliyordu. Nuriye Ulviye Hanım, zaten kağıt sıkıntısı var dedi. Dergiyi zorlukla yayımlayabiliyoruz. Dergiyi kapatalım, bütün zamanımızı derneğe ayıralım. Birçok yolla ordumuza yardımcı olabiliriz. Kızılay, Donanma Cemiyeti, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti gibi yurtsever örgütlerin kadın kollarında da çalışabiliriz. Birçok üyemiz var. Üyemiz olmayanlardan da destek isteriz. Yardım toplayabiliriz. Çamaşır dikebilir, çorap örebilir, sargı bezi hazırlayabiliriz. Bu amaçla kadınların çalışacakları işlikler kurabiliriz. Ne dersiniz? Öneri oy birliği ile kabul edildi. Daha da ileri giderek Enver Paşa'ya bir telgraf çekip gerekirse askerlik yapmaya hazır olduklarını da bildirdiler. Dipnot: Serpil Çakırtaş, Osmanlı Kadın Hareketi, sayfa 80. Enver ve Cemal Paşalar yoldayken İngiliz Savaş Kurulu 13 Ocak'ta toplandı. Churchill, Amiral Carden'in yolladığı bilgiyi ve programı kurula sundu. Akdeniz'deki Cebel-i Tarık Boğazı ve Süveyş Kanalı'ndan sonra iki Türk Boğazı'nın da İngiliz denetimi altına girmesi olasılığı kurul üyelerini heyecanlandırmıştı. Kurul, Çanakkale'yi çabuk başarı kazanılacak yeni bir savaş sahnesi olarak değerlendirdi. Amiral Fisher'ın muhalefeti dikkate alınmadı. Politika uyarı dinlemiyordu. Toplantı sonunda hedefi İstanbul olmak üzere Gelibolu Yarımadası'nı topa tutmak ve almak için Şubat'ta bir sefer yapılması kabul edildi. Donanma Bakanlığı hazırlık yapmakla görevlendirildi. Churchill, Amiral Fisher'a rağmen amacına ulaşmıştı. Çok mutluydu. Hazırlıkları tamamlamak için büyük bir hevesle kolları sıvadı. Enver Paşa'yı İstanbul'da birçok sorun ve iş bekliyordu. Hanımların askerliğe hazır olduklarını bildiren telgrafa biraz güldü, daha çok da kızdı. Fazla öne çıkmaya başlamışlardı, şimdi de asker olmak istiyorlardı. Pöh! Telgrafı buruşturup attı. Yüzbaşı Holbrook'un başarısı büyük heyecan yaratmış, denizaltıcılarda boğazı geçme tutkusu uyandırmıştı. Boğazı ilk geçen tarihe de geçecekti. Fransız Donanma Komutanlığı bu girişim için benzinle çalışan ve bataryaları güçlü, mayın zincirlerine karşı koruyucu gereçleri olan yeni Sapphire denizaltısını görevlendirdi. Yarbay Fournier gözü pek bir denizaltıcıydı. Bu zaferi İngilizlere kaptırmamak için acele etti. Hemen yola çıktı. Kötü hava yüzünden Amiral Carden'le ilişki kurmayı başaramadı. Hava düzelince de sabırsızlık etti, izinsiz harekete geçti. Sapphire 15 Ocak günü sabah 6'da Kumkale önünde denize daldı. 22 metre derinliğe indi ve boğaza girdi. Çok dikkatli ilerledi. Mayın hatlarının altından geçmeye başladı. 11.30'da mayın hatları aşılmıştı. Marmara'ya geçmeye az kalmıştı, sevinmeye fırsat olmadı. Güçlü dip akıntısı gemiyi sürüklemeye başladı. Makinelerde arızalar belirdi. Nefes alma zorlaşınca kaptan Fournier gemisini zorunlu olarak su yüzüne çıkardı. Su yüzüne çıktığı anda hem tabyalar hem denizi denetlemekte olan İsa Reis Gambot'u ile Nusrat mayın gemisi tarafından görüldü. Dipnot, birkaç topu olan küçük savaş gemisi. Her yandan bağırtılar yükseldi. Denizaltı! Sefayr'ı ateş altına aldılar. Denizaltı kaçabilecek durumda değildi. Kaptan batma sarnıçlarının doldurulmasını ve geminin terk edilmesini emretti. Mürettebat denize atladı. Su çok soğuktu. Hepsi iyi yüzücü değildi. İsa Reis Gambot'u ve Nusrat mayın gemisi 27 kişiden ancak 13 kişiyi kurtarabildi. Sefayr battı. Dipnot, Fransız denizaltıları Çanakkale'de bir başarı kazanamayacak, biri de Türklere kaptırılacak. Turkuaz, müsteci onbaşı. Kurtulan 13 kişi esir kamplarında misafir edilmiş, Mondros Mütareke Anlaşması sonucu ülkelerine geri verilmişlerdir. Bunlardan biri olan François Guthon, 1976'da bir kitap yayımlayarak bu olayı anlatmıştır. Prisonnier de Guerchez Türk, Türklerin elinde savaş esiri. Bu kitabın 6. sayfasında o günü şöyle anlatıyor. Geminin 27 personelinden ancak 13 kişi yüzerek kurtulabildi. Kıyıdan yaklaşık 1500 metre uzaktaydılar. İki Türk gemisi onları topladı. Bir deniz subayının komutasındaki Mavna'ya nakledildiler. Fransızlar sırılsıklam ve soğuktan titreyerek geminin döşemesine serilmişlerdi. Bu mevsimde Çanakkale Boğazı'nın sert rüzgarı, şiddetli soğuğu onları iliklerine kadar titretiyordu. Türk subayı hemen ceketini çıkararak Fransızlardan birine giydirdi. Bunun üzerine erler de ceketlerini çıkarıp diğerlerini örttüler. Böylece Fransızlar okul kitaplarında okudukları 1870 savaşında bir Fransız askeri ile Alman askeri arasında geçtiği söylenen insancıl bir hikayenin gerçeğiyle karşılaştılar. Bu kitapla ilgili bilgi ve çevrilen kısım A. Tomazi'nin Çanakkale Deniz Savaşı adlı kitabının çevirmeni Hüseyin Işık'ın çeviriye eklediği dipnottan sayfa 13 alınmıştır. İngiliz ve Fransızlar denizaltının battığını Türklerin yaptığı açıklama ile öğrendiler. Bu olay komutanları ihtiyatlı olmaya zorladı. 17 Nisan'a kadar hiçbir denizaltıya bir daha boğazı geçmeyi deneme izni verilmedi. Dipnot, bu olaydan 3 gün sonra 20 çarpı 50 metre boyutunda 4 parça demir ağ boğazın uygun yerine yerleştirildi. 4 parça daha gelecek, onlar da eklenecektir. Bir işe yarayacak mıydı bu uydurma ağlar? Hayır, İngiliz denizaltıları burunları ile vurup bu zayıf ağları parçalar ve geçerler. Süveyş'e doğru ilerleyen esas birlik İbin denilen bir noktada durdu. Öncüler burada bir telgraf merkezi kurmuşlardı. Cemal Paşa Enver Paşa'ya duygu dolu bir telgraf gönderdi. Eğer kanala taarruz sırasında ölecek olursam bu seferi idare edebilecek sizden başka kimseyi düşünemiyorum. O zaman herhalde İstanbul'dan Kudüs'e gelerek bu büyük işi sonuçlandırmanızı vasiyetim ve son emelim olarak arz ve rica ederim. Enver Paşa'dan şu yanıtı aldı. Cenab-ı Hakk'ın sizi bu büyük görevde başarılı kılacağına eminim. İnşallah sizi 2. Mısır Fatihi olarak selamlamaya gelirim. Biri felakete yürüyen, öteki felaketten dönen paşalar Mısır'ın fethedileceği hayaliyle böyle yazışırlarken Mustafa Kemal'e Harbiye Nezaretinden bir yazı geldi. Yazıyı Enver Paşa'nın vekili imzalamıştı. Yarbay Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanlığı'na atanmıştı. Genç bir yarbayın Tümen Komutanlığı'na atanması önemli, onur verici bir olaydı. 33 yaşındaydı. Dipnot, Enver Paşa sevmediği, korktuğu, çekemediği ama değerini bildiği insanları kendinden uzak tutmuş, parlamalarına izin vermemiş fakat harcamamış, devleti hizmetlerinden yoksun bırakmamıştır. Bu olumlu özelliğini belirtmek gerekir. Bu kısacık sade yazının tarihin akışını değiştireceğini kim bilebilirdi? Mustafa Kemal geç kalmamak için veda ziyaretlerine başladı. Doğu Ekspresi'nde yerini ayırttı. Akşam bir Bulgar ailenin davetlisi olarak Tosca Operası'na gitti. Salon ve localar frak, smokin ve tuvalet giymiş yaşlı, genç, neşeli, mutlu erkek ve kadınlarla doluydu. Çok değil 35 yıl önce sütçü diye küçümsenen Bulgarlar gelişmiş, ilerlemiş, operasını bile kurmuş, yalnız Balkan Savaşı'na değil çağdaşlaşma yarışında da Osmanlı'yı yenmişti. Çevreye kıskanarak, içi giderek, üzülerek baktı. İstanbul'da bu saatte Nesrin odasına çekilmiş Kadınlar Dünyası adlı derginin son sayısını okuyordu. Dergi kağıt yokluğundan yayımına ara vermişti. Yandaki küçük yalıda oturan okul arkadaşı Vedia dergiyi gizlice getirip bırakmıştı. Vedia'nın annesi derginin vefalı bir okuyucusuydu. Babası bu feminist dergiyi okuduğunu bilse kıyameti koparırdı. Dergi kadınların hak savaşımını üstlenen Kadın Haklarını Savunma Derneği'nin Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti yayın organıydı. Çok hoş, çok yararlı, çok etkili yazılar vardı. Derginin dizgicileri bile kadındı. Yayınına ara vermeden önceki son sayısında yine giyim konusu ele alınmıştı. Kaç zamandır birçok can alıcı sorun varken en çok tartışılan, erkeklerin kafasını vatan savunmasından daha çok yoran konu buydu. Kadın dışarıda nasıl giyinmeli? Devlet toplumun egemen katları tutucular peçe ve çarşafı uygun görmekteydi. Öncü kadınlar ise bu giyimi kara kefene benzeterek giyim özgürlüğü için mücadele ediyorlardı. Osmanlı toplumu kadın hakları bakımından çok sorunluydu. Öyle konular vardı ki din izin verse bile bağnazlık izin vermiyordu. Peçe bunlardan biriydi. Çarşaf da öyle. Bir kadının yüzü açık dışarı çıkması, manto giymesi mümkün değildi. Bağnazlık ayağa kalkmakta, sokak, mahalle, şehir, basın hatta devlet baskısı devreye girmekte, yalnız erkekler değil tutucu kadınlar da tepki göstermekteydiler. Yazı şöyle bitiyordu. Dünya ilerliyor, gelişiyor, biz yerimizde sayıyoruz. Dünya kadınları seçme ve seçilme hakkı için savaşıyor. Zavallı biz daha işin başındayız. Çalışmak, okumak, bir meslek ya da iş sahibi olabilmek gibi basit hakları elde edebilmek için çırpınıyoruz. Ama önümüzde utanç verici bir engel var, peçe ve çarşaf. Peçeyle çarşafla nasıl çalışılabilir, nasıl okunabilir? Ne zamana kadar böyle gulyabani gibi yaşayacağız? Bu ilkelliğe sonsuza kadar razı olacağımızı sananlar çok aldanıyorlar. Dipnot, kadın hareketiyle ilgili yazılar için genel olarak Serpil Çakır'ın Osmanlı Kadın Hareketi ile Aynur Demirdirek'in Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışı'nın Bir Hikayesi adlı eserinden yararlandım. Bu ve bundan sonra yer alacak olan yazılar birebir aktarma değil. Kimini birleştirerek oluşturdum, kimi biraz süslenmiştir. Ama hepsinin özü gerçektir. Kadınlarımız ciddi bir mücadele vermiş, Cumhuriyet dönemindeki kadın devrimlerine sağlam bir zemin hazırlamışlardır. Bazı hanımlar daha şimdiden Yeniköy, Bebek, Moda, Yeşilköy, Bakırköy gibi yerlerde evden eve peçesiz geçmeye başlamışlardı bile. Ama tepkiden çekinerek uzağa gidemiyor, caddeye çıkamıyorlardı. Nesrin bu mücadelenin başarıya ulaşacağını, sıkı sıkı kapanan kadınların bile ileride bu mücadeleyi başlatanlara dua edeceklerine inanıyordu. Arkadaşı Vedia ile karar vermişlerdi. Büyükdere'de peçeyi ilk ikisi çıkarıp atacaktı. Mustafa Kemal Sirkeci'de trenden indi. Selanik Yunanistan'da kalınca annesi ve kız kardeşini İstanbul'a getirtmiş, Beşiktaş Akaretler'de genişçe bir eve yerleştirmişti. Gar önünde bekleyen faytonlardan birini atladı. Zübeyde Hanım oğlunu görür görmez ağlamaya başladı. Mustafa'm! Oğlu her şeyiydi. Zübeyde Hanım'ın kaynının kızı Fikriye zaman zaman gelip birkaç gün kalırdı. Güzel gözlü, ince, duygulu bir genç kızdı. Rastlantı eseri yine buradaydı. Sofrayı büyük bir sevinçle o kurdu. Birlikte olmak dördünü de mutlu etti. Mustafa Kemal ertesi gün Harbiye nezaretine gitti. Arkadaşlarına uğradı, genel durum hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Sarıkamış felaketi duyulmuş, sessizce konuşuluyordu. Enver Paşa'yı ziyaret ederek bir tümen komutanlığına atadığı için teşekkür etti. Enver Paşa yorgun, soluk görünüyordu. Birçok yerde birlikte olmuş iki silah ve örgüt arkadaşıydılar. Mustafa Kemal şefkatle ne oldu diye sordu. Çarpıştık, o kadar. Şimdi durum nedir? Çok iyi. Sözü uzatmayı doğru bulmadı. Paşa'nın Sarıkamış konusunda konuşmaktan kaçındığı anlaşılıyordu. İzin isteyip tümeninin yerini öğrenmek için binanın genelkurmay bölümüne geçti. Hiç kimse 19. tümenin yerini bilmiyordu. Biri 1. orduya bağlı yeni bir tümen olabileceğini söyledi. Liman Paşa'nın ordusuydu bu. Liman Paşa'nın kurmay başkanı Yarbay Kazım İnancı ziyaret etti. Atandığı tümeni aradığını söyledi. 1. orduda böyle bir tümen yok. Gelibolu'daki kolordu yeni bir tümen kurmak istiyordu, belki odur. En güvenli çözüm Gelibolu'ya gidip sormak. Gülüştüler. Kazım Bey merak etme buluruz dedi. Önce komutan paşa ile tanıştırayım. Liman Paşa Sofya Ateşe Militeri Yarbay Mustafa Kemal Bey'i büyük bir nezaket ve merakla kabul etti. Yer gösterdi. Ne zaman geldiniz? Dün. Bulgarlar hala savaşa girmeyecekler mi? Benim görüşüme göre henüz girmeyecekler. Niçin? Alman ordusunun başarılı olup olmayacağını anlamak istiyorlar. Livan Paşa sinirlendi. Nasıl? Bulgarlar Alman ordusunun başarılı olacağına güvenmiyorlar mı? Mustafa Kemal ayrılmadan önce Bulgar yetkililerle konuşmuştu. Dürüstçe yanıtladı. Güvenmiyorlar efendim. Livan Paşa öfkeden kıpkırmızı oldu. Mustafa Kemal'in doğallığı da rahatsız etmişti. Gözlerinin içine bakarak sordu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal Almanların bu savaşı kazanamayacağını birçok kişiye yazmış ve söylemişti. Şimdi komutanı kızdırmamak için bu düşüncesini saklamaya kendine duyduğu saygı engeldi. Açıkladı. Bulgarları haklı görüyorum. Livan Paşa ayağa kalkarak konuşmayı bitirdi. Kısa bir süre sonra Gelibolu'da bir daha karşılaşacaklardı. Dipnot, 1918 Ekim'inde Almanların da Osmanlıların da yenildikleri belli olur. Livan Paşa yenik bir komutan olarak Yıldırım Ordular grubunun komutasını Mustafa Kemal Paşa'ya devrederek ve galiplere teslim olmak üzere İstanbul'a dönecektir. O yenik bir ordunun ve devletin eski bir askeri olarak evinde oturur. Mustafa Kemal emperyalizmi ve iç uzantılarını yener, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurar. Alman'ı anan bile yok. Öteki bir kurtarıcı, ebedi bir lider, bir devlet kurucu. Aralarında tarih kadar büyük fark var. Kazım İnanç 19. Tümen'in 3. Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da yeni kurulmakta olduğunu öğrenmişti. Birbirlerine başarılar dileyerek ayrıldılar. Akşam yemeği için Salih Bozok'u Pera Palas'a çağırdı. Yemek salonunda bir Macar orkestrası çalıyordu. Masaların çoğunu gürültücü Alman subaylarıyla onlara eşlik eden Rum, Ermeni ve Yahudi kızlar doldurmuştu. İstanbul işgal altında gibiydi. Erkenden kalktılar. Cemal Paşa ve karargahı akşam yemekten sonra İbin'den yola çıktı. Hepsi atlıydı. Cemal Paşa'nın altında padişahın armağan ettiği çok güzel bir kır at vardı. Bol yıldızlı bir geceydi. Yıldızların ışıkları çölü aydınlatıyor, kum tepeleri üzerinde mavi pırıltılar uçuşuyordu. Ordu Harekat Şubesi Müdürü Binbaşı Ali Fuat Erdem bu geceyi belleğine şöyle yazdı. Çöl perileri Cemal Paşa şerefine olağanüstü bir şenlik düzenlemişler. 1 Şubat gecesi kanalın kıyısına ulaşacaklardı. Dipnot, ilk kademe 15 bin kişi kadardı. Bu kuvvetin komutanı Yarbay Ali Fuat Cebesoy'du. Bu kademe kanala 3 kol halinde yaklaşır. İkinci kademe 10. Tümen'di, 10 bin kişiydi. Komutanı bir Almandı. Orada Cemal Paşa ve birliğini İngilizlerin hazırladığı gerçek şenlik beklemekteydi. Fransız Deniz Bakanı Churchill'in çağrısı olarak sabah Londra'ya geldi. Churchill bakanı kapıda karşıladı, rahat konuşabilecekleri özel bir odaya aldı. Oyalanmadan konuya girdiler. Churchill savaş kurulunun ilk kararını anlattı. Çanakkale donanmayla zorlanacaktı. Bu konuda da sürekli birlikte hareket edeceklerine inandığını söyledi. Fransız bakan kararsız görünüyordu. Churchill güven vermek için İngiliz donanmasının en yeni ve en büyük savaş gemisi Queen Elizabeth'in de Mondros'ta toplanan filoya katılacağını açıkladı. Boğazın girişindeki tabyalar yıkılırsa Türkler savaşı bırakırlar. Dipnot, G.H. Kasar, Çanakkale ve Fransızlar sayfa 93. Sonra da ekledi. Türkiye savaştan çekilir çekilmez yakın doğuya yeni bir biçim verebiliriz. Yakın Doğu Fransa için çok önemliydi. Suriye, Lübnan ve Çukurova'da gözü vardı. Çanakkale olayında İngiltere'yi yalnız bırakmak Yakın Doğu'nun paylaşımında bazı kayıplara yol açabilirdi. Telefonlar, telgraflar çalıştı, uzun konuşma anlaşmayla bitti. Fransa Çanakkale olayına sonuç alınana kadar tam destek vermeyi kabul etti. Bu karar Fransa'ya çok pahalıya patlayacaktır. Mustafa Kemal Genelkurmay'da son temaslarını yaparken İsmet Bey'e İnönü rastladı. Birbirlerini gördüklerine sevindiler. İsmet Bey Mustafa Kemal'in elinden tuttu odasına götürdü. Görüşmeyeli 1 yılı geçmişti. Konuşup dertleştiler. İsmet Bey son bir olay anlattı. Amirim olan Alman'a birkaç gün önce zaferden sonraki kazancınız ne olacak diye sordum. Aralarında çok sık konuşmuş olacaklar ki ağzından kaçırıverdi. Ne dedi? Die Türkei, Türkiye. Dipnot, Fali Rıfkı Atay, Çankaya, sayfa 123. Ayrıca Doktor Ernest Jacques, Yükselen İhlal, sayfa 185 ve devamı. Mustafa Kemal'in yüzüne gölge düştü. Batı uyandı, çalıştı, bizi geçti, şimdi sömürüyor, aldatıyor, kandırıyor, oynatıyor, oyalıyor, adam yerine koymuyor. Her yana sızıyorlar, kafalarına uygun adamlar buluyor, yetiştiriyorlar. Güçlenerek karşı durma çareleri arayacağımıza, diplomatik oyunlarla durumu idare etmeye çabalıyoruz. Bu tutumu da akıllılık diye övüyoruz. Batının bilimine, tekniğine, sanatına saygılı olmak başka, sömürücü, saygısız, bencil yanına boyun eğmek başka. Batı önünde aşağılık duygusu ve teslimiyetçilik iliklerimize işlemiş. Bir büyük devletin kulu olmadan yaşayamayacağımızı sanacak hale gelmişiz. Bu anlayışı sürdürmek, buna katlanmak, razı olmak için onursuz, gurursuz, zavallı, gafil, satılık, düpedüz hain olmak gerek. Neyse, şimdi vatan için elimizden geleni yapmak zamanı. Allah yardımcımız olsun. Dipnot: Atatürk'ün konuşmalarını Atatürk'ün yazdıkları, söyledikleri ve yaptıklarından yararlanarak, esinlenerek yazıyorum. Kucaklaşarak vedalaştılar. Savaş kurulu 28 Ocak'ta toplandı. Boğaz'ı zorlamanın ve İstanbul'u ele geçirmenin gerçekten büyük yararları olacaktı ama derinden derine gelişen bir düşünce bütün yararlardan ağır basmaya başlamıştı. Ruslara vaat edilmiş olan İstanbul'u ve Boğaz'ları onlardan önce ele geçirmek. Boğazlara el koyacak ve Akdeniz'e inecek Rusya'yı zapt etmek çok güç olacaktı. Amiral Carden'in planı kabul edilerek desteklenmesi kabul edildi. Lord Kitchener ve Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Çanakkale'nin geçilmesi durumunda İstanbul'da ihtilal olacağını, devletin yıkılacağını sanıyorlardı. Amiral Fisher bu hareketi hemen yapılması şartıyla uygun görmüştü. Olayın sonuçlanması gecikmiş, tehlike büyümüştü. İstifa ederek toplantıyı terk etti. Ancak Lord Kitchener'ın ısrarı ile istifasını geri aldı ve toplantıya döndü. Kurul, dünya tarihinin en önemli savaşlarından birinin 19 Şubat'ta başlamasına karar verdi. Bu kararın yerine getirilmesi için yüzlerce askeri ve sivil çark harıl harıl dönmeye başlayacaktı. Süveyş Sefer Kuvveti'nin 3 kolu da 1-2 Şubat gecesi Süveyş kanalına iyice yaklaşmıştı. Kanal baştan başa ışıklar içindeydi. Işıldaklar kanalı gündüz gibi aydınlatıyorlardı. Kanal geçişe kapatılmamıştı. Büyük küçük birçok gemi ışıklar saçarak ağır ağır geçiyordu. Sanki donanma gecesiydi. İngiliz, Avustralya, Yeni Zelanda, Hint ve Mısır birliklerinden oluşan iyi donatılmış 40 bin kişilik bir birlik kanalın karşı yakasında Türk taarruzunu bekliyordu. Birlikler gizlendiler. Hücum kolları için saçtan 30 mavna tombaz hazırlanmıştı. Tombazlar ve ağır toplar binbir güçlükle kanala yaklaştırıldı. Gün doğarken kum çukurlarına girilerek gizlenildi. Sigara içmek, konuşmak yasaktı. Sessizlik içinde akşam olması beklenecekti. Parola sancak-ı şerifti. Mustafa Kemal 3. Kol Ordu'ya malzeme taşıyan küçük bir gemiyle Tekirdağ'a geldi. 19. Tümen daha kuruluş halindeydi. Tümenin karargahı bile yoktu. 3 alayı vardı. Biri 57. alaydı. Bu alay iyi yetişmiş bir tümenin her alayından birer tabur alınarak oluşturulmuş, her tabura da komutan olarak Kol Ordu karargahındaki en iyi 300 başı verilmişti. Karma bir alaydı. Alayda Anadolu'nun her şehrinden birkaç kişi vardı. Türkiye sergisi gibiydi. Alay komutanı binbaşı Hüseyin Avni Bey yürekli, bilgili, çalışkan bir subaydı. Yeni kurulduğu için alaya daha sancak verilmemişti. Öteki iki alayın kuruluşu ise daha tamamlanmamıştı. Mustafa Kemal göreve başladığını Kol Ordu komutanlığına bildirdi. 1 Şubat 1915. Dipnot: 57. alay, sayfa 23, Atase arşivine dayanarak. Mustafa Kemal'in ve yeni Türkiye'nin saati çalışmaya başlamıştı. Ertesi gün tümeninin bütün subaylarını topladı. Dedi ki, "Bir ordunun ruhu subaylardır. Subay ne kadarsa ordu da o kadardır. Orduyu subay yapar, askere örnek olun, kendinizi iyi yetiştirin. Sırf askeri bilgiyle iyi asker olunmaz. Okuyun, sanata ilgi duyun, hayata bakın, düşünen asker olun. Hepinizden askerlerinizin ruhunu, beynini yurt sevgisiyle kararak, bilgiyle donatarak eğitmenizi istiyorum. Gözüm her an üzerinizde olacak. Görevde yanlışlığı bağışlamam, bağışlayamam." Saat 18'de hava kararmıştı. Birlikler gürültü etmeksizin kanal kıyısına sokuldular. Albay von Kress her birliğe ayrı ayrı bilgi ve yön verdi. Saat 3.30'da tombazlar usulca suya indirildi. Hücum birlikleri tombazlara yerleştiler ve karşı kıyıya baskın vermek için hareket ettiler. Köpeklerin havlamaları üzerine ışıldaklar kanalı taramaya, sık bir biçimde yerleştirilmiş makineli tüfekler ateş yağdırmaya başladı. Çok geçmeden toplar devreye girdi. Savaş gemileri gün ağarırken de karşı kıyıda boydan boya uzanan demir yolu üzerindeki zırhlı trenler harekete geçtiler. Ancak birkaç tombaz karşı kıyıya ulaşabilecekti. Mısır'ı fethetme hayali suya düşmüştü. Gündüz iki yakadaki topçuların ve makineli tüfeklerin düellosu sürdü. Kıyı delik deşik tombazlar, şehitler ve yaralılarla dolmuştu. karşıya geçebilen küçük birliklerden bir daha haber alınamadı. Dipnot, Kanal Savaşı'na yedek subay Münim Mustafa da katılmış, izlenimler için cepheden cepheye sayfa 24 ve devamı. Bir hayal uğruna 1500 kayıp verilmişti. Sonuç tam bir başarısızlıktı. Cemal Paşa akşam savaşı durdurdu ve geri çekilme emri verdi. Albay von Kress şiddetle karşı çıktı. Evet, hiçbir başarı ümidi kalmadı. Çünkü tombazların çoğu mahvoldu. Fakat şeref bakımından buraya kadar gelen kuvvetin görevi geri dönmek değil, tümüyle kanala atılarak burada ölmektir. Dipnot Fadih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, sayfa 105. Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, sayfa 347. A.F. Erden, Paris'ten Tih Sahrası'na, sayfa 158. Sefer kuvvetinin toplamı 25 bin kişiydi. Albay von Kress 25 bin kişinin planı uğruna ölmesini istiyordu. Cemal Paşa iki sözcükle tartışmayı kesti. Geri çekiliyoruz. Sefer kuvveti şehitlerini çöle gömdü. Yaralılarını alarak gece geri çekildi. Durum İstanbul'a bildirildi. Başkomutanlık olayı bir keşif taarruzu olarak açıklayarak yenilgiyi saklayacaktı. Dipnot, kanala ikinci kez taarruz etmeye karar verildi. Bu kez oldukça iyi hazırlanıldı. 264 kilometre demir yolu hattı, 38 kilometre su borusu döşendi. 100 kilometre telgraf hattı çekildi. Bu seferki taarruza bir Alman birliği de katıldı. Sefer kuvveti 20 bin kişi, 5 bin deveydi. 12 Temmuz 1916, 14 Ağustos 1916. Sonuç yine başarısızlık olacaktır. İyi Görgülü, 10 yıllık harbin kadrosu, sayfa 132. Osmanlı Anadolu'ya bir kilometre demir yolu döşemiş değildir. Var olanlar yabancıların döşediği ve işlettiği demir yollarıydı. Bu bir ay içinde ikinci yenilgiydi. Bu yenilginin Türkiye açısından asıl olumsuz sonucu, Türklerin Mısır'a hücum edeceğinden korkan Lord Kitchener'ın içini rahatlatması oldu. Türk ordusunu korkulacak bir ordu olmadığı bir kez daha anlaşılmıştı. Gerekince Mısır'dan asker vermeye razı olacaktı. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler de bütün Türk birliklerinin bu kadar kolay yenileceğini sanacak, Gelibolu'ya bu iyimserlikle çıkacaklardı. Mondros ve Bozcaada'da 50 kadar savaş gemisiyle 200'den fazla yardımcı gemi birikmişti. Hastane, cephane, erzak, malzeme, tamir, su gemilerine ek olarak uçak ve mayın arama, tarama gemileri de geldi. İki büyük devletin imkanlarının bolluğu göz kamaştırıyordu. Yok yoktu, tarihin en büyük armadasını kurmaktaydılar. Amiral Wemyss üst komutanlığına atandı. Fransızlar da Mondros'ta toplanan Fransız filosunun başına en atak komutanlardan Amiral Couperet'i getirdiler. Gerekirse deniz hareketine yardımcı olmak üzere Mondros'a bazı kara birlikleri gönderilmesi uygun görüldü. Rusya da bu büyük hareketin dışında kalmamak için uzak doğuda bulunan Askold adlı savaş gemisini yola çıkardı. Birleşik donanma Çanakkale'yi geçip Marmara Denizi'ne girdiği anda Rusya'da İstanbul'a çıkarma yapmayı tasarlıyordu. Türk ordusunun Sarıkamış yenilgisi dolayısıyla Doğu cephesinin yükü azalmıştı. Bazı birlikler İstanbul'a çıkarma amacıyla Odessa'ya taşınıyordu. Kağıt üzerinde her şey Türkiye'nin sonunun geldiğini göstermekteydi.